Ayrım 5.
Bundan sonra bu kaosun maddesinin en büyük kısmının nasıl yine bu yasalara göre bizim göklerimize benzer bir şekilde sıralanıp düzenlenmesi gerektiğini, bu arada parçalarından bazılarının nasıl yine zorunlulukla bir yeryüzü, bazılarının gezegenler ve kuyruklu yıldızlar, diğer bazılarının da güneş ve sabit yıldızlar meydana getireceğini gösterdim. Ve buradan ışık konusuna geçerek güneşle sabit yıldızlarda bulunması gereken ışığın ne olduğunu onlardan çıkarak bir anda göklerin büyük mekanlarından nasıl geçtiğini, sonra gezegenlerle kuyruklu yıldızlardan yeryüzüne nasıl yansıdığını uzun uzun anlattım. Buna bu göklerin ve sabit yıldızların cevheri, durumu, hareketleri ve bütün çeşitli nitelikleri hakkında birçok şeyler de ekledim. Ve böylece bu dünyada bulunan şeylerde tasvir ettiğim dünyada bulunan şeylere tıpatıp benzememesi gereken ya da hiç değilse benzemesi mümkün olmayan hiçbir şey görünmediğini sanırım yeterince anlattım. Bundan sonra özellikle yeryüzünden söz ettim. Onu meydana getiren maddeye Tanrı'nın hiçbir ağırlık koymadığını kesinlikle farz etmeme rağmen yine de onun bütün kısımlarının tam merkezine yönelmekten nasıl geri kalmadığını, yüzünde su ve hava bulunduğuna göre nasıl gök ve yıldızlarla en başta ayın durumunun bütün hal ve şartlarıyla tıpkı denizlerimizde görülen met ve cezirlere benzeyen yükselme ve alçalmalara neden olduğunu ve ayrıca dönenceler arasında görüldüğü gibi doğudan batıya doğru bir su ve hava akımını meydana getirdiğini, dağ, deniz, pınar ve ırmakların doğal bir şekilde nasıl oluştuğunu, madenlerin maden damarlarında nasıl biriktiğini, bitkilerin kırlarda nasıl ürediğini ve genellikle karışık ya da bileşik denen bütün cisimlerin nasıl meydana geldiğini anlattım. Bu arada da bu dünyada yıldızlardan sonra ışık meydana getiren tek şeyin ateş olduğunu bildiğim için ateşin doğasına ait her şeyi, onun nasıl meydana geldiğini, nasıl beslendiğini, nasıl bazen ışıksız sıcaklık, bazen de sıcaklıksız ışık olduğunu. 5. Dipnot. Dünyanın bugün artık kaybolmuş bulunan bazı pasajlarına atıfta bulunuyor. Gerek bu kaybolan pasajlar, gerekse bu 5. bölümdeki diğer birçokları, ilkelerin 4. bölümü yardımıyla tamamlanabilir gibi görünüyor. Işıksız sıcaklık, örneğin eferverans, fermantasyon olayları, sıcaklıksız ışık, örneğin fosforlanma, yıldız kaymaları, organik maddelerin bozulup dağılması. Nasıl birçok cisimlere çeşitli renkler ve çeşitli nitelikler verebildiğini, nasıl bazılarını eritip bazılarını sertleştirdiğini, nasıl hemen hepsini yakabildiğini ya da kül ve dumana çevirebildiğini, nihayet nasıl sırf etkisinin şiddetiyle bu küllerden cam meydana getirdiğini pek açık bir şekilde anlatmaya çalıştım. Özellikle külün bu şekilde cama dönmesi olayı bana doğada meydana gelen değişmelerin en şaşılacaklarından biri olarak göründüğü için bunu anlatmak bana ayrı bir zevk verdi. Bununla birlikte bütün bu şeylerden dünyanın ileri sürdüğüm tarzda yaratılmış olduğu sonucunu çıkarmak niyetinde değildim. Çünkü Tanrı'nın onu ta başlangıçtan beri olması gerektiği gibi oldurmuş olması çok daha muhtemeldir. Fakat Tanrı'nın şimdi dünyayı olduğu gibi korumak için kullandığı etkinliğin action, onu yaratmakta kullandığı etkinlikle tamamen aynı olduğu muhakkaktır. Ve nitekim teologlar arasında ortaklaşa kabul edilen görüş de bu merkezdedir. Böylece Tanrı başlangıçta dünyaya sadece bir kaos şekli vermiş olsa bile doğa yasalarını koyarak doğanın mutat olduğu üzere işlemesi için gerekli yardımda bulunması şartıyla yaratılış mucizesine hiç zarar vermeksizin yalnız böylelikle sırf maddi olan şeylerin zamanla tıpkı şimdi gördüğümüz şekli alacağına inanabilir ve bu şeylerin yapıları nature'da böyle yavaş yavaş görüldüğü zaman tamamen olup bitmiş olarak gözden geçirildikleri zamankinden çok daha kolay anlaşılır. Cansız cisimlerle bitkilerin anlatılmasından hayvanların, özellikle insanların anlatılmasına geçtim. Fakat bunlar üzerinde de ötekiler üzerinde konuştuğum üslupta 6 dipnot. Yani Latince metnin açıkça belirttiği gibi eadem metodu, aynı metotla. Yani sonuçları nedenlerle kanıtlayarak doğanın onları hangi tohumlardan ve ne tarzda meydana getirmiş olacağı konusunda konuşmak için yeter bilgiye sahip olmadığımdan Tanrı'nın insan vücudunu gerek organlarının dışı görünüşü gerekse iç organlarının oluşumu bakımından tamamen herhangi birimizin vücuduna benzer şekilde meydana getirdiğini, onu şu anlattığım maddelerden başka maddelerle oluşturmadığını, Composer ve başlangıçta ona ve herhangi bir akıllı ruh ne de bitkisel ya da duyucu vegetant o sensitive bir ruh işi görecek bir şey koymadığını, sadece yüreğinde daha önce de açıkladığım o ışıksız ateşlerden birini kurumadan önce kapalı bir yerde bırakılan otu ısıtan ya da büyük fıçılarda cibre üzerinde bırakılan şarapları kaynatan ışıksız ateşlerden birini, 7 dipnot. Descartes gerek dünyada gerekse dioptrikte şarap yapımı fenomenlerinden o kadar dakik, o kadar gerçekçi bir şekilde söz eder ki, bir Turan bağcısının kişisel bazı deneyimlerine imada bulunup bulunmadığı sorusu akla gelebilir. Gerçekten de Huygens'in Descartes'a yazdığı konuşmayla ilgili 24 Mart 1637 tarihli mektupta söylediği gibi bu pasajlarda soyut görüşlerde yeterince açıklanamayacak bir tat bulunmaktadır. Yaktığını düşünmekle yetindim. 8 dipnot. Dünyanın masalından sonra insanın masalı. Bakınız 5. bölüm not 4. Çünkü bundan sonra bu vücutta olabilecek işlevleri gözden geçirdiğimde orada düşünmeksizin ve dolayısıyla ruhumuzun yani yukarıda mahiyeti, nature'ı yalnızca düşünmektir dediğimiz o vücuttan farklı bölümün yardımı olmaksızın sahip olacağımız hepsi birbirinin aynı işlevleri görüyordum. Bu bakımdan akılsız hayvanların da bize benzedikleri söylenebilir. Ama düşüncemize bağlı oldukları için yalnızca insan olarak bize ait olan işlevlerin hiçbirini orada bulamıyordum. Bu işlevleri ancak Tanrı'nın akıllı bir ruh yaratıp anlattığım şekilde onu bu vücutta birleştirmiş olduğunu varsaydığım takdirde orada bulmam mümkün oluyordu. Fakat orada bu konuyu ne tarzda ele alıp incelediğimin görülebilmesi için yürekle atar damarların hareketlerinin açıklanmasını buraya almak istiyorum. Bu hareket, hayvanlarda görülen ilk ve en genel hareket olduğundan bütün öteki hareketler üzerine ne düşünmek gerektiği hakkında ona göre kolayca bir vargıya varılacaktır. Bu konuda söyleyeceklerimin daha kolay anlaşılabilmesi için anatomi ile hiç uğraşmamış olanların bunu okumadan önce akciğerleri olan iri bir hayvanın her bakımdan insan yüreğine oldukça benzeyen yüreğini kestirmek ve orada bulunan iki odayı ya da kovuğu görmek zahmetine katlanmalarını isterdim. 9. Dipnot. Descartes Hollanda'ya gider gitmez kendisini metotlu bir şekilde teşrih işine vermişti. 11 yıldır sık sık uğraştığım bir iştir bu, diye yazıyordu Mersenne 20 Şubat 1639 tarihli mektubunda. Ve sanırım hiçbir hekim bu işle benim kadar yakından meşgul olmamıştır. Yine Mersenne yazdığı 13 Kasım 1639 tarihli mektupta ise şöyle diyor. Beni domuzların öldürülmesini seyretmek için köy köy dolaşmakla suçlayan o kişi pek zayıf düşünceli biri olsa gerek. Çünkü şehirlerde köylerdekinden çok daha fazla domuz öldürülür. Hiçbir zaman köye bunun için gitmiş değilim. Fakat sizin de bana yazdığınız gibi anatomiye meraklı olmak bir suç değildir. Amsterdam'da bir kış hemen her gün bir kasabın dükkanına gidip hayvanları nasıl öldürdüğüne baktım. Sonra da anatomisini yapmak istediğim parçaları rahatça çalışmak üzere alıp evime götürüyordum. Bulunduğum başka yerlerden de aynı şeyi birçok kereler yapmışımdır. Ve hiçbir aydın kişinin, homme d'esprit, beni bu yüzden kınayacağına ihtimal vermiyorum. İlkin yüreğin sağ yanındaki kovuğa bakıldığında ondan iki tane epey geniş borunun çıktığı görülecektir. Bunlardan biri kanın başlıca toplayıcısı olan ana toplar damardır ki vücuttaki bütün diğer toplar damarların dallar gibi kendisinden çıktığı bir ağaç gövdesine benzer. Öteki ise akciğer atar damarıdır. Böyle kötü adlandırılmasına rağmen aslında bir atar damardır. Yürekten çıkar ve çıktıktan sonra birçok kollara ayrılarak akciğerlerin her yanına dağılır. Sonra yüreğin sol yanındaki kovuğa bakılmalıdır. Oradan da aynı tarzda ötekiler kadar ya da onlardan daha geniş iki boru çıkar. Biri akciğer toplar damarıdır. Arter venüs. Böyle kötü adlandırılmasına rağmen aslında bir toplar damardan başka bir şey değildir. Akciğerlerden gelir. Burada birçok dallara ayrılmıştır ve akciğer atar damarının dallarıyla ve nefes borusu denilen ve solunan havanın içeri girdiği yolun ayrıldığı dallarla sarmaş dolaş haldedir. Öteki ise büyük atar damardır ki 10 dipnot. Büyük atar damar, aort, yüreğin kulakları, kulakçıklar. Yürekten çıkarak bütün vücuda dal budaksalar. Bu kimselere ayrıca 11 derinin itina ile gösterilmesini isterdim. Bunlar 11 küçük kapak halinde iki kovukta bulunan 4 deliği açıp kapatırlar. Üçü ana toplar damarın girişindedir ve oraya öylesine yerleştirilmişlerdir ki orada bulunan kanın yüreğin sağ kovuğuna akmasına hiçbir şekilde engel olamazlar ama geri dönmesine engel olurlar. Üçü akciğer atar damarlarının girişindedir. Tamamıyla ters durumda yerleştirilmiş olduklarından bu kovukta bulunan kanın ciğerlere geçmesine yol verirler. Ama ciğerlerde olanın geri dönmesine izin vermezler. İkisi akciğer toplar damarının girişindedir. Ciğerlerin kanını ciğerlerin sol boşluğuna akmaya bırakır. Ama geri dönmesine karşı koyarlar. Diğer üç tanesi de büyük atar damarın girişindedir. Kanın yürekten çıkmasına yol verir, geri dönmesine engel olurlar. Böylece bu küçük derilerin sayısını açıklamak için akciğer toplar damarının ağzı bulunduğu yer dolayısıyla oval olduğundan iki küçük deri ile kolayca kapanabildiği halde ötekilerin ağızları yuvarlak olduğundan ancak üç küçük deri ile kapanabilmeleri dışında bir neden aramaya gerek yoktur. Bundan başka büyük atar damar ile akciğer atar damarının akciğer toplar damarı ile ana toplar damardan çok daha sert, çok daha sıkı yapılı olduklarının ve bu son ikisinin yüreğe girmeden önce genişleyerek orada yüreğin etine benzer etten yapılmış ve yürek kulakları adı verilen iki kese oluşturduklarının, sonra yürekte daima vücudun başka bir yerinde olandan daha çok sıcaklık bulunduğunun ve nihayet yüreğin kovuklarına bir damla kan girince tıpkı pek sıcak bir boruya damla damla dökülen akıcılarda olduğu gibi bu kan damlasının o sıcaklıkta şişip genişlediğinin de anatomiyle uğraşmamış olanlara anlatılmasını isterdim. Bundan sonra artık yüreğin hareketini açıklamak için yalnızca şunları söylemekle yetinebilirim. Yüreğin kovukları kanla dolu olmadığı zaman kan zorunlu olarak ana toplar damardan sağ kovuğa, akciğer toplar damarından da sol kovuğa akar. Çünkü bu iki damar daima kanla doludur ve yüreğe açılan ağızları o zaman kapalı olamaz. Fakat her biri bu kovuklardan birine olmak üzere iki damla kan yüreğe girince girdikleri ağızlar pek geniş ve geldikleri damarlarda kanla iyice dolu olduğundan çok iri olmaları gereken bu damlalar orada buldukları sıcaklık yüzünden seyrekleşir ve genişlerler. Böylelikle de bütün yüreği şişirerek geldikleri iki damarın girişlerinde bulunan beş küçük kapıyı itip kapatırlar ve böylece yüreğe daha fazla kan inmesine engel olurlar. Ve bu damlalar gittikçe daha fazla genişleyerek çıktıkları öteki iki damarın girişlerinde bulunan öteki altı küçük kapıyı iterek açarlar ve bu şekilde akciğer atar damarı ile büyük atar damarın bütün dallarını yürekle aşağı yukarı aynı anda şişirirler. Bunun hemen arkasından da gerek yürek gerekse atar damarlar pörsür. Çünkü içlerine giren kan soğur ve bunların altı küçük kapısı yeniden kapanır. Bunun yerine ana toplar damar ile akciğer toplar damarının 5 küçük kapısı açılarak başka 2 damla kana yol verirler. Bunlar da tıpkı öncekilerde olduğu gibi yürekle atar damarları yeniden şişirirler. Böylece yüreğe giren kan, onun kulakları denilen bu iki keseden geçtiği için bunların hareketi yüreğin hareketinin tersidir. Yürek şiştiği zaman pörsürler. Kısacası matematik ispatların kuvvetini bilmeyenlerin 11 dipnot. Descartes burada matematik bilimlerinden biri olan mekaniği kastediyor. Nitekim arkadan gelen satırlar bunu doğrulamaktadır. Ve hakiki kanıtlarla hakikiye benzer kanıtları ayırt etmeye alışık olmayanların bunu incelemeden inkara kalkışmamaları için bu açıkladığım hareketin sırf yürekte gözle görülebilen organların durumundan, elle duyulabilen sıcaklıktan, tecrübe ile bilinebilen kanın doğasından, nasıl bir duvar saatinin hareketi onun denge ağırlıklarının ve çarklarının kuvvet, durum ve şeklinden zorunlu olarak çıkarsa öylece zorunlu olarak çıktığını onlara bildirmek isterim. Fakat toplar damarlardaki kanın böyle durmadan yüreğe aktığı halde nasıl olup da tükenmediğini ve yürekten geçen bütün kan atar damarlara gittiği halde nasıl olup da atar damarların dolup taşmadığını soranlara İngiltereli bir hekimin yazdıklarından başka verecek bir cevabım yoktur. 12 dipnot. Harvey, 1578-1658. Kanın vücuttaki dolaşımı hakkındaki eseri 1628'de yayınlanmıştır. Bir sonraki paragrafta Descartes'in ondan ayrıldığı görülecektir. Bu noktada zorluğu alt ettiği için kendisini övmek gerekir. Çünkü atar damarların uçlarında birçok küçük geçitler bulunduğunu, yürekten aldıkları kanın bu küçük geçitlerden toplar damarların küçük dallarına geçerek buradan tekrar yüreğe döndüğünü, böylece kanın akışının devamlı bir dolaşma olduğunu ilk o göstermiştir. Bunu o cerrahların her günkü tecrübeleriyle gayet iyi kanıtlamaktadır. Cerrahlar bir kolu, toplar damarını açtıkları yerin üstünden gevşekçe bağlayarak bağlamadıkları zamana oranla kanın daha bol akmasını sağlarlar. Fakat kolu daha aşağıdan el ile damarın açıldığı yer arasından ya da yukarıdan çok sıkı bir şekilde bağlayacak olurlarsa durum tam tersine olur. Çünkü besbellidir ki gevşekçe bağlanan bağ kolda bulunan kanın toplar damarlar yoluyla yüreğe dönmesine engel olabildiği halde toplar damarların altında bulunan ve cidaları daha sert olduğu için daha zor sıkılabilen atar damarlar yoluyla durmadan kola gelmesine engel olmaz. Ve yine yürekten gelen kan da onlar aracılığıyla ele geçmek için toplar damarlar yoluyla elden yüreğe geçmek için sarf ettiği kuvvetten daha büyük kuvvet sarf eder. Ve koldan çıkan kan toplar damarlardan birindeki kesikten çıktığına göre bağın alt tarafından yani kolun ucuna doğru kanın atar damarlardan gelebildiği bazı geçitlerin mutlaka bulunması gerekir. Gene bu İngiltereli hekim kanın akışı hakkında söylediklerini toplar damarlar boyunca çeşitli yerlere yerleştirilmiş olup kanın vücudun ortasından uçlara doğru geçmesine asla izin vermeyen ama yalnızca uçlardan yüreğe dönmesine izin veren bir takım küçük derilerin varlığıyla ve de bir atar damar yüreğe çok yakın bir yerden sıkıca bağlanmış olsa bile, yürekle bağ arasından kesildiğinde vücuttaki bütün kanın çok kısa bir zamanda o bir tek atar damardan çıkıp gidebileceğini, oradan çıkan kanın başka bir yerden geldiğini düşünmeye imkan bırakmayacak şekilde gösteren deneyle çok güzel kanıtlamaktadır. Fakat kanın bu hareketinin gerçek nedeninin benim söylediğim neden olduğunu gösteren başka birçok şeyler de vardır. Örneğin ilkin, toplar damarlardan çıkan kanla atar damarlardan çıkan kan arasındaki farkın nedeni ancak şu olabilir. Kan, yürekten geçerek seyrekleşmiş ve adeta süzülmüş olduğundan, yürekten çıktıktan hemen sonra, yani atar damarlardayken, yüreğe girmeden öncekinden, yani toplar damarlardayken olduğundan daha ince, daha canlı, daha sıcaktır. Dikkat edilirse bu fark, yüreğin yakınında daha iyi görüldüğü halde, yürekten uzak noktalarda o kadar iyi görülmez. Sonra akciğer atar damarı ile büyük atar damarı oluşturan derilerin sertliği de kanın onlara toplar damarları olduğundan daha şiddetli çarptığını yeterince gösterir. Sonra niçin yüreğin sol kovuğu ile büyük atar damar sağ kovukla akciğer atar damarından daha büyük ve geniş olsun? Çünkü akciğer toplar damarının kanı yürekten geçtikten sonra hemen ciğerlere gittiğinden doğrudan doğruya ana toplar damardan gelen kandan daha incedir ve daha kuvvetli ve daha kolay seyrekleşir de ondan. Ve eğer hekimler kanın doğasının değişmesine göre yüreğin sıcaklığıyla öncekinden az ya da çok kuvvetli, az ya da çok hızla seyrekleşebildiğini bilmezlerse, nabız yoklayarak ne gibi bir tahminde bulunabilirler? Ve bu sıcaklığın öteki organlara nasıl geçtiği incelendiğinde bunun yürekten geçerken ısınan kanın sonra bütün vücuda yayılmasıyla olduğunu kabul etmek gerekmez mi? Nasıl oluyor da vücudun herhangi bir parçasının kanı giderildiğinde aynı zamanda oranın sıcaklığı da giderilmiş oluyor? Yürek kızgın bir demir kadar bile sıcak olsa yine de durmadan yeni kan göndermeyecek olduğu takdirde bu sıcaklık ayaklarla elleri şimdiki gibi ısıtmaya yetmezdi. Gene buradan bellidir ki solunumun gerçek görevi yüreğin sağ kovuğundan seyrekleşip adeta buhar haline geldikten sonra ciğere ulaşan kanın sol kovuğa düşmeden önce ciğerde kalınlaşıp yeniden kana dönmesini sağlamak için ciğere yeter miktarda serin hava getirmekten ibarettir. Yoksa kan sol kovukta bulunan ateşi besleyemezdi. Bunu doğrulayan husus şudur ki ciğersiz hayvanların yüreğinde bir tek kovuk bulunduğu gibi çocuklarda analarının karnındayken ciğerlerini kullanmadıkları için ana toplar damardan sol kovuğa kan akıtan bir delikle akciğerden geçmeksizin akciğer atar damarından büyük atar damara kan geçiren bir oluk vardır. Sonra yürek mideye atar damarlar aracılığıyla sıcaklık göndermese ve onunla birlikte mideye giren etleri eritmeye yarayan kanın en akıcı kısımlarından bazılarını yollamasaydı, midede sindirim nasıl olurdu? Bu etlerin suyunun günde belki 100 hatta 200 kere yürekten geçerek süzüldüğü göz önüne alınırsa, onu kana çeviren faaliyet kolayca anlaşılmaz mı? Beslenmeyi ve vücutta çeşitli hıltların, humors, meydana gelişini açıklamak için seyrekleşen kanın yürekten atar damarların uçlarına geçişindeki kuvvetin etkisiyle bazı kan kısımlarının bulundukları organların kısımları arasında kaldıklarını ve orada kovdukları başka kısımların yerini aldıklarını ve rastladıkları mesamelerin durumu, şekli ve küçüklüğüne göre tıpkı çeşitli tohum tanelerinin değişik kalburların değişik deliklerine rastlaması gibi bazı parçaların bazı yerlere değil de başka bazı yerlere gittiğini söylemekten başka bir şey demeye gerek var mı? Nihayet bütün bu şeylerden en çok dikkati çekeni hayvansal ruhların doğuşudur.